Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Bildiğiniz gibi bugün Salı. Normalde yaklaşık birkaç senedir devam eden burada hanımlara bir ders programımız var. Bugün Salı, yine inşallah hanım kardeşlerimiz toparlanıyorlar. Onlarla ders yapacağız ve bu dersi de buradan her zamanki olduğu gibi yayınlayacağız. Ben kardeşlerimizin dershaneye iştirak etmelerinden önce son zamanlarda bir tekfir furyası dolanıyor. Özellikle net ortamında, insvik ortamında. Ben bununla alakalı inşallah bir şeyler zikretmek istiyorum siz değerli arkadaşlarıma, siz değerli kardeşlerime. Aslında defalarca ben konuyu işlemişimdir. Muahaze ilimden sonradır başlığı altında işlemişimdir. Tekfir fitnesi başlığı altında işlemişimdir. Bunun yanı sıra dalle fırka olarak hariciler, dalle fırkası olarak haricileri efendime söyleyeyim anlatmışımdır. Yani bunların hepsi hemen hemen eş anlamlı olarak değerli arkadaşlarım bu çirkin fitnenin yanlış bir şey olduğunu, Müslümanların içerisinde gerçekten kendilerine bulaşan en çirkin hastalık olduğunu defalarca anlatmışızdır. Aleyküm selam efendim. Defalarca anlatmışızdır. Aslında değerli arkadaşlarım aslında cehaleti mazeret kabul etmemelerine rağmen cehaletin bir meyvesi olarak gündeme gelen bu tekfir konusu bugün insanları değil, bugün inananları birbirine düşüren çok çirkin bir hastalıktır. Yani insanları boş verin, bugün inananlar arasında söz konusudur bu hastalık. Şimdi değerli arkadaşlarım, gerçekten onların öne sürdüğü gibi İslam'da cehalet mazeret değil midir? Gerçekten İslam'ın böyle bir kuralı kaidesi var mıdır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların cahilce bilmeden yaptıkları şeylerden dolayı kendilerini hemen suçlamış mıdır? Kendilerini hemen çirkin bir takım vasıflarla vasıflandırmış mıdır? Bunu herhalde Kur'an'ın ve sünnetin tertemiz sayfalarında öğrenmemiz lazım. Görmemiz lazım. Öğrenmemiz lazım, görmemiz lazım. Çünkü gerçekten de değerli arkadaşlarım, bugün iki inandığını söyleyen insan yan yana geliyorlar. Kısa bir İslami hasbihal neticesinde birbirlerini tekfir edip kalkıyorlar. Sen müşriksin, sen kafirsin deyip kalkıyorlar. Hatta çok enteresandır. Belki duymuşsunuzdur, bu ortamda ara sıra da olsa dile getiriyor hocalarımız da biz de. İnanın aynı ev içerisinde karı koca birbirinin arkasında namaz kılmıyor. Yani aynı nikah altında, düşünebiliyor musunuz? Ama birbirinin arkasında namaz kılmıyor. Nedeni ise işte budur değerli kardeşlerim. Şimdi Müslüman olarak aceleciliğin, insafsızlığın meyvesi olan bu tekfir konusundan şuurlu bir Müslüman olarak bizim uzak durmamız gerekir. Hele hele cehaletin diz boyu demeyelim, gırtlak boyu olduğu şu ortamda, şu dönemde daha meseleleri bile hakkıyla idrak edemeyen bizlerin kalkıp da karşı tarafı yarım yamalak ilmimizle, irfanımızla tekfir etmemiz, bir yerlere oturtturmamız, Allah korusun, bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani bu bizim ayağımızın kaymasına sebep olacaktır. Neden ayağımızın kaymasına sebep olur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hatırlarsınız, her kim bir Müslümana münafık der veya kafir der, o şey eğer onda yoksa, o söz dolanır, döner dolanır bu kimseyi, bu söyleyeni bulur diyor. Söyleyeni bulur. Öyleyse işin ihtiyatlı tarafı, tedbirli tarafı değerli arkadaşlarım, işin ihtiyatlı ve tedbirli tarafı asla kimseyi tekfir etmeyeceksinizdir. Tekfir etmeyeceksinizdir. Tekfir değerli arkadaşlarım, yani cehalet mazeret, insanların bu anlamdaki cehaletleri yüzünden tekfir eğer söz konusu olmuş olsaydı, Allahu Azze ve Celle insanlara bu anlamda merhamet göstermeseydi aleykümselam, Rabbimizin şu ayeti cellesinin ne anlamı olurdu? وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ Biz Resul göndermeden azap edici değiliz. Biz Resul göndermeden azap edici değiliz diyor. Ne demek bunun anlamı kardeşim? Biliyorsunuz bir insana Resul ifadesinin kullanılması, bir insana peygamber denilmesi, Resul denilmesi, kendisine indirilen vahiyden sonradır. Yani kendisine vahiy gelen, kendisine Allah tarafından bir mesaj indirilen ve bununla toplumunu uyarmak için görevlendirilen insanlardır peygamberler, Resul'dür. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme peygamber ifadesi, Resul ifadesi kendisine vahiy indikten sonra verilmiştir. Dolayısıyla biz Resul göndermeden azap edici değiliz ayeti celilesi, ki İsra suresi 15 hatırlarsanız, biz kendimizden bir mesaj indirip o mesajı kullarımızdan herhangi birisi vasıtasıyla insanlara ulaştırmadan onları sorumlu tutmayız. Onlara azap etmeyiz. Onları cezalandırmayız. Bunun anlamı budur bakınız kardeşler. Bunun anlamı budur değerli kardeşler. Yani benden bir mesaj inecek. Benim indirdiğim bu mesajı kullarıma duyuracaksınız. Kullarım bu mesajı duyduktan sonra, itaat edenler, bu mesaj doğrultusunda kulluk edenler cennetime girecektir. Sorumlulukları üzerinden atmış olacaklardır. Ama bu mesajıma kulak vermeyip, duyduğu halde, bildiği halde bu nasihatimden yüz çevirenler ise cehennemi boylayacaklardır. Cehennemi boylayacaklardır aleykümselam. Resul'ün uyarması azabı gerektirir. Yani Resul'ün uyarmasından sonra insanlar hesaba çekilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Resullüğü, elçiliği dedik ya, kendisine vahiy indirildikten sonradır. Resulullah'ın bulunduğu o dönemdeki insanlara Rabbimizin mesajı ulaştırılmadan cahiliye dönemi deniliyordu. Aleykümselam. Cahiliye dönemi insanları. Açınız bakınız bunları. Sünnet-i Seniyye'de sık sık görürsünüz, okursunuz. Biz cahiliye döneminde şöyle yapardık. Biz cahiliye döneminde şunu şunu söylerdik. Yani o dönem umumen cahiliye dönemi kardeşler. Cahiliye dönemi. Kalkıp da insanların kafir ve müşrik oldukları dönem diyemiyorsunuz. Cahiliye dönemi. Allahu Azze ve Celle'nin Yasin suresinde eğer okursanız, uyarılmayan bir kavim olarak bahsediyor Mekkeli müşrikleri, Mekkelileri daha doğrusu. Biz müşrik ifadesini kendilerine hüccet ikamesinden sonra kullanıyoruz. Daha doğrusu İslam, Mekkelileri uyardıktan sonra uyarıya kulak vermeyenleri müşrik kafir olarak nitelendirir. Değilse uyarılmadan önce cahiliye dönemidir değerli kardeşlerim. Uyarılmayan bir kavme gönderdik diyor. Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım. Gelin hadi bakayım. Ben buradaki bir problemi dile getirdim. Siz de gelin dinleyin. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam. Bakınız değerli arkadaşlarım. Bu kurallara lütfen dikkat ediniz. Çünkü bunlar bizim İslami açıdan kendisine mutlaka ittiba edeceğimiz, onlara uygun hareket edeceğimiz değerlerdir bunlar. Bunlar birilerinin şahsi yorumları, görüşleri değildir. Bunlar Allah'ın kitabından ayetler ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesinden hadislerdir değerli kardeşler. Asıl bunlardır. Dolayısıyla bizim bu asıllar çerçevesinde hareket ederek konuya basiretli bir Müslüman olarak bakmamız lazım. Şimdi Nisa suresi 165 değerli arkadaşlarım, bakınız burada da Rabbimiz bunları müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak gönderdi ki peygamberler geldikten sonra insanların Allah'a karşı herhangi bir bahaneleri kalmasın. Allah üstündür, hikmet sahibidir. Şimdi arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Allah'ın kitabını, affedersiniz, papağanlar gibi okuyup geçmemek gerekir. Yani cahil Müslümanların yaptığı gibi Kur'an-ı Kerim'in üzerinde tefekkür etmeden, tedebbür etmeden geçmemek lazım. Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabını okurken Rabbimiz اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ İlâ ahir, Nisa suresindeki bu ve emsali ayetlerde kitabının tedebbür ile okunmasını istiyor. O Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Tefekkürden daha geniştir tedebbür, değerli kardeşlerim. Yani bu ayetlerin üzerinde ısrarla durmuyorlar mı? Anlamak için gayret sarf etmiyorlar mı? Onu anlamak için onu izah eden, tefsir eden başka ayetler veya hadis-i şeriflere müracaat etmiyorlar mı? Tedebbürün anlamı bu anlamda geniştir kardeşler. Şimdi bakınız, okuduğumuz Nisa suresi 165, siz de dinliyorsunuz ablalar. Bunları müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak gönderdik ki peygamberler geldikten sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri kalmasın. Ne demek? Bu ayeti cellenin anlamı nedir? Şimdi üzerinde tefekkür ediyoruz, tedebbür ediyoruz. Demek ki değerli arkadaşlarım, peygamberler gelmeden önce, peygamberler gelmeden önce insanların Allah'a karşı bahaneleri olur. İnsanların Allah'a karşı bahaneleri olur. Nasıl bahaneleri olur? Fatma ablacığım, aleykümselam. Nasıl bahaneleri olabilir? Yani insanların Allah'a karşı ne tür bir bahaneleri olabilir elçi gelmediğinde? Aynen Taha suresinde cevabını veriyor. Bakınız, Rabbimiz Taha suresinde cevabını veriyor. Diyor ki eğer onları daha evvel azaba uğratarak yok etmiş olsaydık, Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin ya, mesajını işitip ona uygun hareket etseydik ya, demek ki insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olur. Nasıl olur? Peygamber gelmez ise. Şimdi bir takım cahil insanların dediği gibi, ben bunların meseleyi hakkıyla tefekkür ettiğine, meseleyi hakkıyla anladığına asla inanmıyorum. Özellikle harici zihniyetinde, tekfirci zihniyetinde olan insanların bu meseleyi hakkıyla anladığına inanmıyorum. Peygamber geldi ifadesiyle toplumu tekfir ediyorlar. Şimdi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak asr-ı saadette gönderilmesini, yani mesajının insanlara ulaştırılmadan onun peygamberliğinin her insan üzerinde tahakkuk ettiğini, onun getirdiği mesajın herkese ulaştırıldığını anlatıyorlar. Peygamber gelmiştir diyor. Oho, sen neyi anlatıyorsun hocam? Senin şu anlattığın mevzu artık bayatlamış diyor. Sen ne anlatıyorsun? Peygamber gelmiş zaten. Şimdi peygamberin gelişini ne anlıyorlar? Veya insanlara nasıl anlatıyorlar? Asr-ı saadette Muhammed isminde, sallallahu aleyhi ve sellem isminde bir insan gelmiştir. Bu toplum zaten onun peygamber olarak geldiğini biliyor. Ama ne yazık ki değerli arkadaşlarım, bu topluma yutturulan, din adına yutturulan birçok şeyin İslam adına, Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti adına bu topluma yutturulan birçok şey böyle zannediliyor. Yani bu toplumun işte inandığı öteden beri batıl şeylerin Kur'an sünnet olduğu zannediliyor. Adam okumamış, okutulmamış veya okurması yazması yok. Adam köyde, öyle mi? Adam köyde. Adam din adına öyle şeyler duyuyor ki yeni bizlerden. Bu adama ancak vahiy gelmesi lazım. Bu adam daha önce bunları nereden duyacak? Müftüsüne gitse aynı fetvayı veriyor. Hocasına gitse aynı fetvayı veriyor. Yani dolayısıyla kardeşlerim, bu adam öyle kandırılmış, bu adam öyle aldatılmış ki okuduğu İslami eserlerde aynı şeyi görüyor veya efendime söyleyeyim, bir bakıyorsunuz ki hadis kitaplarında tercümeler yapılmışken hatalar yapılıyor, meallerde hatalar yapılıyor. Düşünün mesela, hangi meali ele alırsanız alın, İsimle sıfatlar hususunda büyük problem. Akidevi bir problem bakınız. Hangi meali ele alırsanız alın. Hangi meali ele alırsanız alın, Allah'ın isimle sıfatları hususunda bir sürü problem göreceksinizdir. Meallerde bu bakınız. Çünkü bu toplumun itikadi olarak Mu'tezile inancı kendilerine anlatılmış, kendilerine aşılanmış. Siz bu topluma hakkında 700-800 tane delil olan Allah'ın arşının üzerine istivasını asla kabul ettiremiyorsunuz. Neden ettiremiyorsunuz? Senelerdir bu adam böyle öğrenmiş. Meallerde onu okumuş. Şimdi bu insanı tekfirden önce bu insana güzel güzel anlatmak gerekmez mi? Resulullah'ın bu anlamdaki hadisi şeriflerinden haberi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini güzelce bu insanlara anlatmak gerekmez mi? Yani şuurlu ve basiretli bir Müslüman olarak bir itfaiyeci eri misali yangından adam kurtarmak yerine onları tekfir, basiretli insanlara yakışır mı? Yani İslam'ın özünde böyle bir şey var mı? Sünnetullah'ta böyle bir şey var mı? Sünnetullah'tır. Allahu Azze ve Celle uyarmadan hiçbir kavmi azap etmiyor. Uyarı ne demek? Yani seçtiği insanı o toplumun arasında dolaştırması anlamında mıdır? Ey Muhammed, sen o toplum arasında dolaş. Seni görsünler, tamam, uyarıldılar. Bu anlamda mıdır? Onun getirdiği mesaj o toplum tarafından anlaşılacak. Hatta ahlaki anlamda mükemmel olan o insanlara bile Allahu Azze ve Celle kibar davranmasını, kaba ve katı davranmamasını, öyle mi, açık ve net olmasını, kötülükle efendim karşılık verenlere iyi muamelede bulunmasını, cennetliklerin özelliği üçtür, gelmeyene git, vermeyene ver, kötü davranana iyi davran, ki bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme emreden Allah'tır. Niye? Yani geçmişi bile emin olarak tanınan Muhammed Mustafa'ya hala mesajın düzgün aktarılması, anlatılması açısından ihtiyatlı davranması, öyle mi? Güzel davranması, sıcak davranması isteniyor. Neden arkadaşlarım? Çünkü toplum şeytan ve yandaşları tarafından kandırılmış, aldatılmış ve din adına kandırılmış. Din adına kandırılmış. Dinden, imandan uzak olan insanlara bakıyorsunuz ki bir şeylerin anlatılması daha kolay oluyor. Ama din adına kandırılmış insanların yola getirilmesi biraz daha zordur. Onun içindir ki iblis ve avaneleri öteden beri insanları sürekli sağdan yanaşarak din adına aldatmışlardır. Din adına kandırmışlardır. Bakınız, bugün isim ve sıfatlar hususunda Allah'ın istivasını kabul etmeyen, el sıfatını kabul etmeyen, göz sıfatını kabul etmeyenler şeytanın kendilerine sağdan yanaşarak, siz Allah'a mekan mı isnat ediyorsunuz? Bu Allah için bir noksanlıktır. Allah'ın bir mekana ihtiyacı mı var? Halbuki arşa istivası, el sıfatı, göz sıfatı, yani bunu kabullenenler haşa ona bir noksanlık atfederek bunlara ihtiyacı var anlamında haşa böyle bir şey zikretmiyorlar. Ama şeytan öteden beri o batıl tecrübeleriyle, ki insanların da tabi dinlerine olan lakayit davranmaları, gevşek davranmaları, cahilliklerini de göz önünde bulundurarak o iblis ve yandaşları sağdan yanaşarak ne yapıyor? İnananları aldatıyor. Adem'i de böyle kandırmadı mı? Yemin ederek kandırmadı mı Adem'i de? Yani sağdan yanaşarak kandırıyor. Sağdan gelerek kandırıyor değerli arkadaşlarım. Bugün toplum, inanın, biraz önceki bahsini ettiğimiz isim ve sıfatlar hususunda şeytanın kendisine sağdan yanaşarak kandırıldığı toplum. Sağdan yanaşmıştır. Onlara senin yolunun ortasında oturarak onlara mani olacağım diyor. Ayetleri okursanız Allahu Azze ve Celle haber veriyor. Şeytan sırat-ı müstakimin üzerinde. Sana gelen yolun ortasına oturacağım diyor. Bu ayetlerden haberiniz var değil mi kardeşler? Yani unutmayınız, şeytan başka yollarda değil. Şeytan sırat-ı müstakimin ortasında oturuyor. Sana gelen yolun ortasına oturacağım. Onlara sağdan yanaşacağım. Soldan yanaşacağım. Önden ve arkadan yanaşacağım. Ve onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın. Şeytan bu yolun ortasında ve insanlara sağdan yanaşıyor. İsim ve sıfatlar hususunda sağdan yanaşmıştır. Allah'ın kitabını anlama, kavrama hususunda bakınız nasıl yanaşıyor İblis ve yandaşları. Bakınız nasıl yanaşıyor. Kur'an öyle içerisinde noksanlıklar bulunan bir kitap mı ki siz ondan başka payandalara ihtiyacınız var? Yani size sağdan yanaşarak, öyle mi? Kur'an'a, Kur'an'ın ve sünnetin tarif etmediği, istemediği bir kutsiyet tanıtıyor aklı sıra, size sünneti inkar ettiriyor. Yani sağdan yanaşarak değerli arkadaşlarım, Kur'an'ı taltif ediyor. Kur'an'ı yüceltiyor aklı sıra. Onun koltuk değneğine ihtiyacı mı var? Kur'an'ı anlamada başka payandalara ihtiyaç yoktur. Hatta daha ileri giderek Kur'an'ı anlamada peygambere bile ihtiyaç yoktur diyecek kadar. Neden bunu söylüyor? Kur'an açıktır diyor. Mübeyyendir, mufassaldır. Al sana delil diyor. Bak sana Kur'an'dan bir de delil getiriyor. Sana Kur'an'dan bir de delil getiriyor. İşte bu yine şeytanın sağdan yanaşarak ne yapmasıdır? İnananları kandırmasıdır. İnananlar üzerindeki oyunudur değerli kardeşler. Aynı şekilde bakınız, sizi Kur'an'dan uzaklaştırma metoduna bakın iblis ve yandaşlarının. Onu öyle herkes elleyemez. Onu öyle her eline, önüne gelen el süremez. Hasta mısın? Uzak dur. Abdestin yok. Uzak dur demiştir. Bakınız kardeşlerim, bu da yine şeytanın sağdan yanaşarak, inanır mısınız, İnananları Kur'an'dan uzaklaştırma metodudur. Buna da delil gösterecektir tabii ki. La yemessu illel mutahharun. Buna temizlenenlerden başkası dokunamaz. Şimdi bakınız kardeşlerim, bu toplum sürekli bunları duymuş. Yani Kur'an'ı elleyemezsin abdestsiz. Allah'ın arşın üzerinde olduğunu söylemezsin. Allah arşın üzerinde dedin mi ona mekan izafe etmişindir. Kafir olursun, müşrik olursun. Hiç böyle söz olur mu? Allah'ın bir şeye ihtiyacı mı var? Sanki Allah arşının üzerindedir demekle biz Allah'ın bir şeye ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Sanki Allah'ın el sıfatından bahsedersek, ah işte böyle elimiz, eli var Allah'ın diyoruz. Allah'ın göz sıfatından bahsederken, sanki Allah'ın bizim gibi gözü var. İçine çapak kaçtığı zaman gözü sulanır. Sanki böyle bir göz zannediyor. İşte şeytan böyle sağdan yanaşarak, yani güya Allah'a noksanlık izafe ediyorsunuz. Dolayısıyla bu tür şeylerden uzak durun. Bu şekilde sağdan yanaşarak isim ve sıfatları inkar ettiriyor veya tevil ettiriyor. İnkar ettiriyor değerli kardeşler. Allahu Azze ve Celle'nin kerim kitabını onun biricik Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle beraber ele alma mecburiyetiniz vardır. Öyle mi? Kur'an'ı sünneti beraber ele alma mecburiyetiniz var. Kur'an'ı sünneti sahabe nasıl anlamış öyle anlama mecburiyetiniz var. Mecburiyetimiz var. Kur'an sünnet ve bunun pratize ediliş şekli, yaşantı şekli asr-ı saadettir. Onun içindir ki sürekli derslerimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin paramparça olup 72'sinin cehennemde olduğunu anlattıktan sonra bir taifesinin kurtulacağını zikreder. Kurtulmayı arzu edenler menhum ya Resulallah, kim onlar diyerek kurtulan taifeyi sorduklarında ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ma'ana aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın yolu üzere yürüyenlerdir diyor. Benim ve ashabımın yolu üzere yürüyenlerdir. Öyleyse kardeşlerim, ta konunun başına dönüyoruz. Kur'an'ı sünneti sahabenin anladığı gibi anlama mecburiyetindeyiz. Sahabe insanları tekfir mi ettiler? Sahabe dinlerini öğrendikten sonra başka beldelere gider gitmez. Onlara kafirsiniz, müşriksiniz. Gelin iman edin, dalalettesiniz. Bunları mı anlattı? Yani insanları karşısına alır almaz onların kafirliklerinden, müşrikliklerinden mi bahsetti? Yoksa onlara güzel ahlaklarını sergileyerek, varsa maddi anlamda bir şeyler harcayarak onlara ikramda bulunup, bunu vesile kılarak tebliğde mi bulundular? O güzel ahlaklarını sergileyerek insanların İslam'ın güzelliğini anlamaları için onu bir vesile mi kıldılar? Bakın bakın sahabenin hayatına. Sahabenin hayatına bir bakın bakayım. Ey Muaz, bak sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Yani sen sıradan bir topluluğa gitmiyorsun, sen semavi bir kitabı olan bir kavme gidiyorsun. Aramızda çok ortak yönler var. Onun için onlara vardığın zaman, gelin ey müşrikler, kafirler, imana gelin, şud bak. Onlara güzel güzel tebliğ et. Onları Allah'ın birliğine, Allah'ın tevhide davet et. Bunu güzel kabul ederlerse, Yani bunu anlattıktan sonra bunu kabul ederseler, onlara namazı anlat diyor. Görüyor musunuz? Yani problemleri bile bir tasnif, bir sıralandırmaya tabi tutuyor. Diğeri anlamadan, yani önemlisi anlaşılmadan diğerine geçilmez. Adam çıkmış odalarda bağırıyor, çağırıyor. Nereden duymuş, nereden okumuşsa bir tağut kelimesini, şimdi bu aralar moda sanki, tağut kelimesini dillerine dolamışlar, bunun üzerinde duruyorlar. Ya bu toplum tağut ile tavuk anlamıyor, birbirinden ayırt edemez. Ya tağut dediğin zaman tavuk anlıyor bu adam. Nedir tağut? Ne demek tağut? Yani bir insan güzelce karşı tarafa imanın ne olduğunu, öyle mi? Tağutun ne olduğunu güzel güzel anlatması gerekir. Adam almış eline delil getiriyor. Cımbızla ayetin ortasından, her kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse kopmak bilmeyen bir kulpa tutunmuş olur. Bakara suresindeki 256. ayetin öyle cımbızla ortasından bu şeyi alıyor. Önce diyor tağutu inkar edecek, ondan sonra iman edecek. Şu saçma sapan şeye bakınız. Ayeti Celle'nin baş tarafına, son tarafına hiç bakmıyoruz. Bu ayeti Celle'ye bakınız. Bakara 256, açın hep beraber okuyun. Okuyalım. Dinde zorlama yoktur. Hak batıldan ayırt edilmiştir. Ne demek? Muhammed Mustafa'ya bu ayeti celile indiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara tebliğ etti. Hakkı anlattı. Batılı anlattı. Yani şu hak, şu da batıl. Hak ortada, batıl da ortadadır. Ve bu ayeti celile indiğinde kimseyi dininize girin diye zorlamayın. Asla dinde zorlama yoktur. Bu dinin böyle bir müntesibine ihtiyacı yok. Böyle bir insana da ihtiyacı yok. Yani İslam dini münafık mı yetiştirecek? Böyle bir ihtiyacı yok İslam'ın. Allah'ın bu şekildeki bir itaata, ibadete ihtiyacı yok. Adamın zorla gırtlağına çökeceksiniz, iman et. Hayır. Dinde zorlama yoktur. Yani bir başkasını dininize sokacaksınız diye. Ama bugün harici zihniyetinde, bugün tekfirci zihniyetinde olan insanlar birçok beldelerde kılıçlarını kuşanmışlar. Kafirdir, müşriktir diye adamları kesiyorlar. Televizyonlarda, efendime söyleyeyim ki, bunlar videolarla ta elimize kadar ulaşmıştır. Pakistan, Afganistan, efendim Irak son zamanlar, ya almış kocaman döner bıçağıyla milletin gözü önünde kafir müşrik diye adam kesiyor. Ve ben birçok insanın ağzından, ya bırakın Allah aşkına, İslam buysa ben bunu kabul etmiyorum diyor. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ve resmen bu, evet aynen, harici zihniyetinde, tekfirci zihniyetinde olan insanların İslam'a vurdukları en büyük bir darbedir kardeşlerim. Böyle bir şey olur mu arkadaşım ya? Sen kimi dinine gir diye zorlayabilirsin? Bununla beraber dinine girmese bile senin topraklarında yaşama hakkı vardır. Sen niye bizim dinimize girmiyorsun diye onları öldüremezsin. Onlara adaletsiz davranamazsın. Hırçın davranamazsın. Okuyun tarihi arkadaşım. Yani yeni indirilen bir dinin müntesibi, muhatabı olan insanlar değiliz. Defalarca anlatıyoruz. 1400 küsür sene önce indirilmiş. Hakkıyla anlatılmış, anlaşılmış, yaşanmış bir din. Bu dini yaşayan insanlar cennetle müjdelenmişler. Nasıl yaşamışlar? Gittikleri beldelerde bu anlamda neler yapmışlar? Birilerini zorlamışlar mı? E o zaman neden peygamberi bir metot, onun yetiştirdiği insanların metodu, menheci bırakılarak, niye biz gayri İslami metot ve menheçlerle, efendim, kıtığımızın altında bir sepet sakalla insanları, efendime söyleyeyim, İslam'dan soğutuyoruz? Din adına, Allah adına güya mücahitlik yaparak niye insanları dinimizden soğutuyoruz? Bu haricilerin zihniyetidir. Bu tekfircilerin zihniyetidir kardeşlerim. Kimseyi dininize girmeye zorlayamazsınız. Hak batıldan ayırt edilmiştir. Allah bile ne buyuruyor? ne buyuruyor? Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Hani toplumumuzda şöyle bir tabir var. Ağanın malı gidiyor, hizmetkarın canı gidiyor. Ya Allah bile zorlamıyor. Sen kimsin arkadaşım, insanları dinine zorluyorsun? Sakin oluyorsunuz ve dersi dinliyorsunuz. Bu ayeti celileyle, bu ayeti celileyle insanları tekfir ediyoruz. Önce tağutun bilinmesinden bahsediyorlar. Halbuki bakınız, dedik ya biraz önce, kitabı sünneti beraber ele almak lazım. Kur'an'ın diğer sayfalarında sadece bu ayet değil, diğer sayfalarında da ayetler vardır. Bu ayetler nasıl anlaşılmış, nasıl anlatılmış, nasıl yaşanmış. Açınız şimdi Nahl suresi 36'yı. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَن۪يبُ الطَّاغُوتِ. Bakınız burada da önce Allah'a kulluktan bahsediyor. Ondan sonra tağuttan bahsediyor. Niye bir önceki ayeti celileden hemen cımbızla o ifadeyi çekerek önce tağut? وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَن۪يبُ الطَّاغُوتِ. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, Allah'a ibadet edin. Ondan sonra da o haddi aşmış, azmış, sapmış tağutlardan uzak durun diye bir peygamber gönderdik. Peygamber önce Allah'a kulluk nasıl yapılır, Allah'a iman nasıl edilir, önce insanlara bunu anlatmıştır. Önce tevhidi anlatmıştır. Önce tevhidi anlatmıştır. Tevhidi hakkıyla bilemeyen kardeşlerim, yani önce imanı tanıyacaksınız, daha sonra şaibesiz bir iman sergileyerek tevhidi gerçekleştireceksiniz. Ve tağutu en güzel tanımanın yolu da buradan geçer. Altını çizelim mi tekrar? Önce imanı tanıma. Daha sonra şaibesiz bir iman sergileyerek tevhid ehli olmak, tağutu tanımanın en güzel yoludur. İman yeterli değildir sadece. Şaibesiz bir iman. Mekkeli müşrikler iman eden insanlardı. Mekkelilerin imanları vardı kardeşlerim. Ama ayeti cellede anlatıldığı gibi onların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler. Şirk imanla beraber vuku bulur. Mekkelilerin imanları vardı. Ama şaibeli bir imandı. Öyleyse iman edeceğiz. İmanın geçerliliği için tevhidi gerçekleştireceğiz. Yani şaibesiz bir iman. Ondan sonra bunu tanıdığınızda tağutu en güzel şekliyle tanımış olursunuz. Zaten tağutun anlamı şu değil mi arkadaşım? Allah'a ve Resulüne itaatten alıkoyan her merci, bunun tanımını da yanlış yapıyorlar. Bunun tanımını da yanlış yapıyorlar. Adam öyle bir tarif yapıyor ki, Meryem oğlu İsa tağut oluyor. Üzeyr tağut oluyor. Yani kendisine diyor itaat edilen, ibadet edilen her şey. Hayır. Böyle bir tarif sakat bir tariftir. Yani insanların birilerini, bir şeyleri ilahlaştırması tağut değildir. O insanın onu ilahlaştırmasıdır. İsa'nın ayeti cellede haber verdiği gibi seni tenzih ederim. Sen bilirsin ki ben onlara böyle bir şey anlatmadım. İnsanların cahilce bu anlamdaki itikadi problemleri, İsa'nın haberi yokken, Üzeyr'in haberi yokken veya Muhammed Mustafa'nın haberi yokken onu ilahlaştırmalarıdır. Sen kalkar bu tarif ile Muhammed Mustafa'ya, İsa'ya da Üzeyr'e tağut demiş olursun. Tağut, Allah'ın yolunun ortasına oturmuş, ona itaatten alıkoymak için çırpınan bir merci. Tağut budur kardeşim. Tuğyan eden, kelime anlamı tağa maddesinden, tuğyan eden, haddi aşan. İstilahi anlamı ise, ki bizim için en önemli şey budur, İstilahi tarifler, yani şer'i şerifteki tarifi, Allah'a ve Resulüne itaatten alıkoyan her şey oturacak Allah'ın yoluna. Allah'a ve Resulüne itaat ettirmeyecek. Mani olacak. Engel olacak. Tağut budur. Allah aşkına, Allah'a itaat eden, Allah'a ibadet eden bir insan nasıl tağut edinebilir? Nasıl tağutlardan razı olabilir? Bu adam zaten Allah'a itaat ediyor, ibadet ediyor. Bu adam zaten en büyük tağutu inkar etmiş. Tağut denilince aklınıza hemen ABD gelirse işte böyle anlarsınız. TC gelirse böyle anlarsınız. Allah'tan korkmak lazım. böyle hissi nefsi hareketlerle sadece tağut denilince belirli yerleri göstermeniz, bu kendinize de Müslümanlara da zarar verecektir. En büyük tağut hangisidir? Söyleyin bakayım sizler. Yahu Allah'a ve Resulüne itaatten alıkoyan en büyük merci hangisidir? Şeytan değil midir? Şeytandır. Şeytandır. Şeytandan daha büyük tağut var mıdır? Yoktur. Peki insanlar şeytanın her sözünü dinlediğindeki, her insan şeytanın muhakkak ki bir yerlerde bir sözüne itaat ediyor. Var mı içimizde şeytanın sözüne kulak kesmeyen, şeytanın sözünü dinlemeyen? Her birimizde var. 50 sefer ben hicap anlattım. Hala yüzü açık olan insanlar var. Niye? Nefsimize uyuyoruz. Şeytanın nefsinize fısıldaması ve bu anlamda sizi kandırması. Sakalın ne olduğunu anlattık. Niye Müslümanlardan hala bu anlamda tağutun sözünü dinliyorlar? Yani eğer tağut Allah'a ve Resulüne itaatten alıkoyan bir merci ise şeytan buna mani olmuyor mu? Bitti. En büyük tağut şeytandır kardeşim. Ama tabii yine burada bir izahta fayda vardır. Tağutun her sözünü dinlemek de insanı dinden çıkarmaz, kafir yapmaz. Öyle mi? Ama burada önce tağutun ne olduğu güzel anlaşılması lazım. Böyle hissi nefsi tariflerle tağut şudur, dolayısıyla siz tağutu inkar edemiyorsunuz. Kafirsiniz, müşriksiniz. Asla. Basiretli bir Müslüman, şuurlu bir Müslüman, Allah'a ve Resulüne itaatten alıkoyan bir merciyi reddetmiştir İslam'a teslim olmakla zaten. Tevhidi gerçekleştirmekle, namazını kılmakla, orucunu tutmakla, zekatını vermekle ne yapmıştır? Reddetmiştir onu. Çünkü tağut bunu istemiyor. Yani tağut senden Allah'ı tevhid etmeni ister mi? İstemiyor. Ama sen tevhidi gerçekleştiriyorsun. Tağut senden namaz kılmanı ister mi? Ya tağut Allah'a ve Resulüne itaatten alıkoyan merci. Senden bunu ister mi? İstemez. Sen onu zaten reddetmişsin. Namaz kılıyorsun. Zekat vermeni ister mi sen? İstemez. Sen onu reddetmişsin. Zekatını veriyorsun. Şeytan senin açık saçık dolaşmanı ister. Sen reddetmişsin onu. Ne yapıyorsun? Allah'ın sözünü dinliyorsun. Allah'a itaat, ibadet ediyorsun. Ama bunun yanı sıra insan olarak herkes bir nefis taşıyor. Muhakkak ki her insan şeytanın küçücük de olsa bir takım vesveselerine, sözlerine kulak veriyor. Bu insanın yapısında var. İster istemez düşüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadislerinde buyurduğu gibi, eğer siz günah işlemeyecek olsaydınız, Allah sizi kenara çeker, günah işleyen bir topluluk yaratırdı. Günah işlediklerinde Allah'a yönelirler, tövbe istiğfarda bulunurlar, Allah da onları affederdi. Ne demek bu? Günah işleyin anlamında mı anlayacağız bunu? Ne demek bu şimdi? Siz beşersiniz. Ne kadar dikkat ederseniz edin, beşersiniz, noksansınız, düşeceksiniz bir takım hatalara, günahlara. Ademoğlunun hepsi hata eder. Başka bir hadis-i şerif. Ademoğlunun hepsi hata eder. Hepsi günah işler. Ama onların en hayırlısı tövbe edenleridir. Hatalarından geriye dönerek tövbe edenleridir. Allah işte bundan hoşlanıyor. Geriye dönmek, tövbe, istiğfarda bulunmak. Bu anlamda değerli arkadaşlarım, herkes en büyük o tağut olan iblisin sözünü dinliyor. Ara sıra da olsa. Ondan sonra tövbe ediyor, Rabbisine yöneliyor. Ama aradan biraz zaman geçiyor, bir bakıyorsunuz ki düşebiliyor, öyle mi? Şimdi burada tağutun bu sözü dinlendi diye kafir mi olundu? Adam alıyor yine bir ayeti celileyi ere. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Arapçasını da ezberlemiş. İlmi irfanlı olan bir adam edasında, her kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmez ise işte onlar kafirlerin ta kendileridir diyor. adamın alnının ortasına damgayı basıyor. Peki peki biz bu dersi işlediğimizde hatırlar mısınız? Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler. Bu dersi işlediğimizde konu ile alakalı 3 tane ayetten bahsettik. Bir tane değil. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Maide 44. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Maide 45. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise onlar fasıkların ta kendileridir. Şimdi güzelce dinliyoruz. 3 tane ayet var. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler hakkında 3 ayet ve 3 kategoriden bahsediliyor. Yani tekfircilerin, haricilerin dediği gibi, yaptığı gibi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler sadece kafir olmaz. Allah öyle demiyor sadece. Humul zalimun, humul fasikun, humul kafirun. Maide 44, 45, 47. Öyle mi? Peki şimdi biraz önce dedik ya Allah'ın kitabını basiretsiz bir şekilde okuyup geçiyoruz efendim. Tefekkür yok. Tedebbür yok. Efendime söyleyeyim. Ne anlama gelir? Nuzul sebepleri göz önünde bulundurularak bununla neyi kastediyor Rabbimiz Sübhanehu ve Teala? Yok. Halbuki kardeşlerim bakınız. Böyle alel acele bir ayeti celileyle ki bunu hariciler yapmıştır. Kur'an'ı ellerine kaldırdılar. Hazreti Ali'ye radıyallahu anhu'ya aynı ifadeleri kullandılar. Biliyor musunuz? Aynı ifadeleri kullandılar. Allah'ın indirdiğiyle hükmedi. Ve onu kafir olarak vasıflandırdılar. Hakem olayından dolayı. Ki inşallah sırası geldiğinde bunları da dile getireceğiz. Şimdi bakınız kardeşlerim. Kur'an'a sünnete bu anlamda Kur'an'a ve sünnete bu anlamda nazar edecek olursanız öncelikle burada Allah'ın indirdiğini bir tespit etmemiz lazım. Önce Allah neyi indirdi? Öyle mi? Allah neyi indirdi? Ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenleri tespit için Allah'ın indirdiği derken aklımıza ne gelecek? Allah neyi indirdi? Sen Kur'an'ı dersinse zaten olmaz. Kur'an'ı ve hikmeti indirdi. Önce Allah'ın neyi indirdiğini anlayacaksınız. Allah Azze ve Celle ne indirdi bunu güzelce anlayacaksınız. Allah kitabı ve sünneti indirdi. Kur'an'ı ve hadisleri indirdi. Kur'an'ı ve sünneti indirdi. Bunun hakkında yüzlerce delil vardır. Bunu anlatmışızdır defalarca. Ondan sonra hakem denilince akla kim gelmesi gerekir? Bizim hemen aklımıza gelen TC'yi idare eden şey başbakan mı hemen aklımıza gelmesi lazım? George Bush mu aklımıza gelmesi lazım? Veya efendime söyleyeyim savcılar, kadılar mı hemen aklımıza gelmez? Ve men ey her kim herkes hakem, bakınız. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse. Burada öyle sadece Bismillah. Burada herkes bir hakem konumundadır. Herkes bir hakem konumundadır. Bakınız bu şahsi bir yorum, bir fikir değildir. Arapça ifade olarak ve men ifadesi buna delalet ettiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifleri var. Dikkat edin. Her biriniz çobansınız ve güttüklerinizden de sorumlusunuz. Hepiniz çobansınız. Yani idarecisiniz. Yani her biriniz hakem konumundasınız. Emir el mümininden bahsediyor hadiste. Yani insanların üzerinde idareci olan bir hakemdir. Güttüklerinden sorumludur. Erkek ev halkı üzerinde bir hakemdir. Güttüklerinden sorumludur. Erkek evden çıktığı zaman hanım çoluk çocuğu üzerinde bir çobandır, onlardan sorumludur. Hizmetçi bile, bakınız hizmetçi, malın üzerinde bir çobandır. Yani her fert hem güden hem güdülen konumundadır. Yani herkes hakemdir. En asgarilikte değerli arkadaşlarım, her şeyden önce nefsinizin hakimisiniz. Allah Resulü demiyor mu? Nafile oruç tutan nefsinin hakimi sayılır. Öyle mi? İsterse bozabilir. Gördünüz mü bakınız? Her insan hakemdir. Yani en asgarilikte nefsinin hakimidir. Nefsinin hakimidir. Öyleyse ey insanlar, hakem denilince önce aklına sen geleceksin. Allah'ın indirdikleri denilince aklına Kur'an sünnet gelecek. Hakem denilince önce sen aklına geleceksin. Kendin. Senin ne işin var? Tayyip'inle, Baykal'ınla, şununla, bununla önce oralara ne diye gidiyorsun? Yani bir hakem olarak sen kendini bir düşün. Başkalarının gözünde çöp arayanlar kendi gözlerinde mertek oluştururlar. Ve inanır mısınız, başkalarının gözünde çöp araya araya Müslümanlar kendi gözlerinde kocaman mertek oluşturmuşlar. Vallahi haberleri yoktur. Mertek bilir misiniz neyi? Mertek biliyorsunuz. Bu bina evlerin üzerine atılan o kalın kalın ağaçlar. Başkalarının gözünde çöp arayanlar, başkalarının gözünde çöp arayanlar bu anlamda ne yapıyor? Kendi gözlerinde mertek oluşturuyorlar. Onun içindir ki ne mutlu kendi kusuru, alemin kusurlarından kendisini alakoyana. Biz kendimizden başlayacağız arkadaşım. Hemen kendimizi doğruların merkezi görmüşüz. Mütekamil görmüşüz. Hemen başkalarını yargılıyoruz. Kafir, müşrik, münafık, oturttur şuraya, vur, kır, öldür. Bunlar cehalettik. Bunlar cehaletin meyvesi. Bunlar Allah korusun, zalimliğin efendime söyleyeyim bir meyvesidir. Hakem denilince ne yapıyoruz? Aklımıza, hakem denilince aklımıza kim geliyor? Kendimiz geliyoruz. Öyleyse ne yapıyoruz? Her kim Allah'ın indirdiği Kur'an ve sünnet çizgisinde hareket etmezse ya kafir olur, ya zalim olur, ya da fasık olur. Ya zalim olur, ya da edelim Ebu Hanife. Yanımda şöyle bir önce bir dinlemeyi öğren, ondan sonra dinletirsiniz inşallah. Dinlemeyi bilmeyenler dinletmesini asla beceremezler. Önce hakim olarak aklımıza kendimiz geliyoruz ve Allah'ın indirdiğiyle önce benim hükmetmem lazım. Allah'ın indirdiği ise Kur'an ve sünnettir. Anlamı nedir? Her kim Allah'ın indirdiği kitaba ve sünnete göre hareket etmez ise ya kafir olur, ya zalim olur, ya da fasık olur. Öyle mi efendim? Peki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafir olur, zalim olur, fasık olur derken bunun tasnifini, bu konudaki söz sahibi olmayı yine kime vereceğiz? Yani yine İslam söz sahibidir burada. Nelerle hükmetmediği zaman kafir olur, nelerle hükmetmediği zaman zalim olur, nelerle hükmetmediği zaman fasık olur, yine bize burada kitap ve sünnet cevap verecek efendim. Allah'ın indirdiği kitap ve sünnet, Kur'an ve sünnet. Hakem denilince her insan akla geliyor. Hakem kim olursa olsun Allah'ın indirdiğiyle hükmedecek. Kim olursa olsun. Hatta Resul bile bakınız. Fahkum beynehum bima enzelallah. Onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçekten sonra sakın onların keyfine uyma. Bakın muhatap Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir Fatma ablacığım. Muhammed Mustafa muhatap. Ona bile Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor. Sana gelen bu gerçekten sonra, Resulullah'a gelen gerçek neydi? Kur'an ve sünnettir. Yani elinizde Kur'an ve sünnet varken ey her insan, hakim olarak her insan onunla hükmedin. Yani ona uygun hareket edin. Allah'ın indirdiği kitap ve sünnettir. Hükmetmediğimizde ya kafir oluruz, ya zalim oluruz, ya da fasık oluruz. Yine kendimizden başlıyoruz, nefsimizden başlıyoruz. Ben neleri yapmadığım zaman, yani Kur'an'ın ve sünnetin hangi mesajlarına uygun hareket etmediğim zaman kafir olurum, müşrik olurum? Bana bunu Kur'an ve sünnet söylüyor. Öyle mi? Benim akidevi hususlarda, itikat konusunda kitabın ve sünnetin mesajlarına uygun hareket etmem gerekir. Nefsimde onlarla hükmetmem gerekir. Onlara uygun hareket etmem gerekir. Delilleri bildiğim halde yan çizdiğimde kafir olurum, müşrik olurum. Öyle mi? Çünkü itikadi her problem insanı bu anlamda ne yapar? Dinden, imandan çıkarır. Ama haricilerin zihniyetinde, haricilerin yaptığı gibi değil. Önce bunu anlatacaksın. Bak kardeşim, Allah'ın indirdiği derken aklımıza bu gelmeli. Hakem denilince akla bu gelmeli. Bakınız Fatma ablam, kaç senedir derse gelip gidiyorsun? 15 senedir, aman nettekiler duymasınlar. 15 senelik benim talebem, görüyor musunuz? Daha yeni yeni bir bakıyorsunuz ki bazı şeyleri anlıyor. Tabii önemli bir şey. Öyleyse güzel güzel anlatmamız gerekir kardeşim. Güzel güzel anlatmamız lazım. Güzel güzel, güzel güzel anlatma mecburiyetindeyiz. Fatma ablamız birçok meseleyi anlamış, kavramış ama bakınız bugün bakıyor ki bir kelime. Yani ve men ifadesi burada herhalde tevhidi konularda değil. Burada sadece ve men, her kim. Yani bu ifadenin her şeyi kapsadığını, herkesi kapsadığını. Biraz da bu anlamda Fatma ablacığım, biraz da bu anlamda bizim eski şarapçı Mehmet'in hanımı olduğunuzdan kaynaklanıyor. Şimdi Mehmet'in şu anki konumu biraz, işte geçmişten kalan şey, Mehmet'in şu anki konumu biraz heyecanlı tip. Yani bu anlamda tebliğden, şundan, bundan efendim bahsetmeden insanları rahatlıkla suçlayabilen, yani samimiyetinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Biraz da bunun şeyi var. Her neyse, geçelim orayı inşallah. Neyse, diğer arkadaşlarımız da dinliyorlar. Orayı bir geçiyoruz. İtikadi olarak, akidevi olarak Kur'an'ın ve sünnetin indirdiği birçok hüküm vardır ki bunlardan yan çizdim insan ne olur? Kafir olur. İman etmesine rağmen Kur'an ve sünnette o kadar güzel mesajlar vardır ki onları imanınıza bulaştırdığınız zaman, daha doğrusu onlara ters hareket ederek imanınıza şaibe bulaştırdığınız zaman zalim olursunuz, müşrik olursunuz. Diğer yönlü, Allah kendi nefsine zulmü haram kılmıştır, onu sizin aranızda da haram kılmıştır ifadesiyle zulmü haram kılmasına rağmen başkalarına zulmederseniz Allah'ın indirdiği bu hükümle hükmetmemiş, dolayısıyla zalim olmuş olursunuz. Bu anlamda da ayeti ele alıyoruz. Ondan sonra yine Kur'an'ın ve sünnetin mükemmel mesajları vardır ki bunlara ters hareket ettiğiniz zaman, yani İslam'dan olduğunu kabul ediyorsunuz ama bunlara ters hareket ettiğiniz zaman fasık konumuna düşersiniz. Fasık konumuna düşersiniz. Öyleyse değerli arkadaşlarım, kafamıza güzelce yazıyoruz. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler 3 kategoride değerlendirilir. Tekfircilerin dediği gibi ki onlarda büyük günahın bile insanı dinden çıkaran bir anlayış vardır. Belki şu an zamanımızdakilerin bundan haberi yoktur. Mu'tezile'de ve onlarda böyle sakat bir inanç da var. Büyük günah da insanı dinden çıkarır, ebedi cehennemde bırakır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler 3 kategoride değerlendirilir. Kafir, zalim ve fasık sınıfına girer. Burada bizim anlayacağımız, Allah'ın indirdiği derken Kur'an ve sünnet, hakem denilince her insan akla gelecektir. Hakem kim olursa olsun Allah'ın indirdiğiyle hükmedecektir. İsterse bir peygamber. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler ise 3 kategoride değerlendirilir. İşte tekfircilerin yan çizdiği, anlamada aciz kaldıkları hususlardan bir tanesi de budur. Bu da aceleciliğin meyvesidir. Bu da merhametsizliğin bir meyvesidir. Merhamet etmezseniz Allah size merhamet etmez. Merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin. Acıyın ki acınasınız. Aleykümselam kardeşler. Onun için ne yapıyoruz? Tekfirden uzak duruyoruz. İnsanları uyarmadan, alelıtlak önümüze gelen, inancımıza, itikadımıza ters şeyler sergiledikleri için, sözlü olsun, ameli olsun, sen kafirsin, sen müşriksin, siz oy veriyorsunuz müşriksiniz, siz buna cevaz veriyorsunuz kafirsiniz, asla değerli arkadaşlarım, asla, asla. Tevil yolu ile bile hataya düşülse, bu hata itikadi bir hata dahi olsa, ehli sünnet vel cemaatin kuralı kaidesi, menheci nedir? Tevil yoluyla hataya düşülse bile tekfir yok. Tekfir yoktur. Hocam, bu ayet, kelli felli alimlerden Allah'ın isim ve sıfatları hususunda tevil ile yan çizenler olmuştur, biliyor musunuz? Hacerul Askalani gibi bir insan, Fethul Bari, Hacerul Askalani, hadis usulünde otoriter bir insan, isim ve sıfatlar hususunda sınıfta kalmıştır, biliyor musunuz? Sınıfta kalmıştır. Kafir mi diyeceksiniz? Haşa! Şeyh el-Elbani, asrın müceddidi diyebileceğimiz ki sorsalar, bu asrın müceddidi kimdir diye bana soru sorulsa, bu adamdır diyeceğimiz insan. Namazın terki hususundaki verdiği fetva, belki de birçok insanın, tabi namaz kılmayın diye fetva vermiyor, ama namazın terkinin şirk ve küfür olmadığını söylüyor. Kalkıp da tekfircilerin yaptığı gibi, ki Şeyh el-Elbani'yi bile tekfir ederler, biliyor musunuz? Elbani'yi bile tekfir eden zavallılar var. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müçtehit içtihadında hata eder, isabet de eder. Hata ederse bir ecir alır, isabet ederse iki ecir alır. Ne demek bu? Müçtehit içtihadında hata ettiğinde bile ecir alıyor. Araştırıyor, soruşturuyor ama hata ediyor. Samimi bir Müslüman araştırıyor, soruşturuyor ama neticede hata ediyor. Senelerce sahih hadistir diye amel ettiğimiz, konuştuğumuz sözler, bir bakıyorsunuz ki sahih değilmiş. Geri dönüyorsunuz, rücu ediyorsunuz. Yani yeni öğreniyorsunuz. Her kim bildiği ile amel ederse Allah bilmediğini ona öğretir. Bunu hadisi kutsi olarak, hatta bunun Rabbimizin kerim kitabından bir ayet olduğunu bir zamanlar zannediyorduk. Biliyor musunuz siz? Birçok insan bunu böyle zannediyordu. Ayet veya hadisi kutsi. Halbuki uyduruk bir sözdür. Uydurma bir sözdür, bakınız bu söz. Şimdi bu insan bunu duymuş. Anlam itibariyle de güzel. Ya ama bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylememiş. Sen kalkıp da men kezebe aleyye mutaammiden falyetebevve makadahu minennar hadisi şerifi gereğince, her kim benim söylemediğim bir sözü bana isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Sen bu hadisi şerifi ele alır tekfir edersen insanlar, olmaz bu. Bu senin yine nasları düzgün okumadığına delalet eder. Ayeti hadisi şerifte men kezebe aleyye mutaammiden. Mutaammiden ey hasten. Hasten bana yalan isnat eden. Hasten peygambere yalan isnat eden cehennemdeki oturacağı yere hazırlansın. Adam zavallı ya, hadisle amel edilir inancında. Hadisle amel edilir inancında önüne gelen bir hadisin sahih olduğunu zannediyor aleykümselam. Kendilerinden ilim aldığı insanlar da sahih demiş. El-Albani'nin bile sahih deyip de aradan iki sene geçtikten sonra bir araştırma neticesinde senedinde cerh edilmiş bir raviye denk geliyor. Bu İslam'ın bizatihi adalet yönüdür değerli arkadaşlarım. İnsanlar mütekamil değillerdir. Öyle mi? İnsanlar kusur sahibidirler. Yani insanın senelerce üzerinde efendim tahassüs gösterdiği, ilim öğrendiği bir mevzuda bile bir bakıyorsunuz ki hata ediyor, hata sahibi. Bunların hepsi, ki insanın yapısında olan şeyler, ki bunların hepsi aslında güzel düşünürseniz cehaletin mazeret oluşuna bir delildir. İnsanlara güzel güzel anlatacaksınızdır. Güzel güzel anlatmadığınız müddetçe Allah indinde sorumlu olursunuz. Bakınız, insanları tağut yerine koyarak onlara kafir müşrik derseniz tağutluk yapmış olursunuz arkadaşım. Nedir bu kelimeyi dilinize dolamış? Gelene kafir, gidene kafir. Gelene müşrik, gidene müşrik. Gelene münafık, gidene münafık. İnil hükmü illa lillah ayeti cellesini bayraklaştırıyorsunuz. Hüküm yalnız Allah'ındır diyorsunuz. Tekfir de Allah'ın hükmüdür. Tekfir Allah'ın hükmü olmalıdır. Allah'ın kafir dediğine kafir diyeceksin sen. Allah nerede diyor Fatma kafir? Allah nerede diyor Tacüddin el-Bayburdi kafir? Sen gelip bana kafir müşrik diyorsun. Allah'ı o batıl tezgahına malzeme olarak kullanamazsın. Allah'ın kafir dediği insan bellidir. Ebu Cehil'dir. Ebu Cehil'e kafir demezsin ise kafir olursun. Ama Ebu Cehil'in kafir olduğunu sana anlatmam lazım. Sen Ebu Cehil'in kafirliğini delillerle bilmen lazım. Ki ondan sonra Evet, Rabbimiz Ebu Cehil hakkında kafirdir diyor. Allah'ın kafir dediğine kafir demezsin sen. Ebu Hanzala'nın kafir dediğine kafir demezsin sen, kafir olmazsın. Onun için onların şöyle bir kuralı daha vardır. Kafire kafir demeyen de kafirdir. Bakınız, şu cahilliğe bakınız ya. Kafire kafir demeyen de kafirdir. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bizim kafir dediğimize kafir demeyenler de kafirdi bizim nazarımızda. Bizim kafir dediğimize kafir demeyenler de kafirdir. Böyle zalimlik olur mu arkadaşım ya? Böyle zalimlik olur mu arkadaşım ya? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Allah bu kıskançlığından dolayı açık kapalı bütün çirkin fiilleri haram kılmıştır. Övülmeyi Allah'tan daha çok seven kimse yoktur. Bunun için Allah-u Teala kendi nefsini övmüştür. Allah'tan daha çok hücceti seven kimse yoktur. Bakınız, Allah'tan daha çok hücceti seven kimse yoktur. İşte bunun içinde birçok müjdeleyici ve korkutucu resuller göndermiştir aleykümselam. Görüyor musunuz? Allah'tan daha çok hücceti seven kimse yoktur. Ne demek bu? Ne demek bu efendim? Allah'tan daha fazla insanları uyarmayı, kullarını uyarmayı, mazereti kabul etmeyi seven hiç kimse yoktur. Onun içindir ki resuller gönderiyor, peygamberler gönderiyor. Hani yine hatırlarsanız defalarca anlatıyoruz, Allah'ın gönderdiği din, İslam dini her zaman aynıdır. Tevhid dini İslam'dır. Bakınız, cehaletin mazeret oluşuna delildir yine, güzel düşünürseniz. Allah Azze ve Celle İbrahim'le neyi gönderdiyse İsa'yla Musa'yla da aynı şeyi göndermiştir. Tevhid dini İslam. Neden Allah Azze ve Celle şunu söylemedi de biz Resul göndermeden azap edici değiliz ayetini indirdi? Şunu söylerdi: benim bir önceki indirdiğim şeriat, peygambere indirdiğim mesaj tevhid dini İslam'dı. Neden onu dejener ettiniz? Neden onu bozdunuz? Neden onu tahrif ettiniz? Neden onu tahrif ettiniz? Bu anlamdaki cahilliğiniz, cehaletiniz mazeret değildir. Dolun bakayım cehenneme derdi Allah Azze ve Celle. Ama öyle demiyor bakınız. Biz Resul göndermeden, uyarmadan azap edici değiliz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme indirilen ayeti celilede uyarılmayan bir kavme gönderildiğin, yani Mekkeliler uyarılmamış. Aleykümselam. Mekkelileri uyarılmamış kabul ediyor Allah Azze ve Celle. Açın bakınız Yasin suresinin baş taraflarına. Mekkeliler uyarılmamış. Açın başka ayet-i celileleri. Uyarmadan azap etmeyeceğini söylüyor Allah Azze ve Celle. Açık ve net arkadaşım, neden zorlanıyoruz? Ya neden insanları cehenneme doldurmaya çalışıyoruz? O kavim uyarılmamıştı. Onun için peygamber gönderdi. Uyarılmamış kavme gönderildi. Ve peygamberin uyarısı ise mesajıyladır. Yani mesajını karşı tarafa aktarmasıyla söz konusudur. Peygamberin mesajını başkalarına anlatacaksınız kardeşim. Anlatacaksınızdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılıp hicret eden Müslümanlar vardı. Öyle mi arkadaşlar? Hicret eden Müslümanlar vardı. Bunlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken ona ne indirildiyse ona hakkıyla ittiba eden, ona uyan insanlardı. Yanından ayrıldıktan sonra, Habeşistan'a gittikten sonra, İbni Hazm'ın da dediği gibi, Nevevi'nin de dediği gibi, ilim ehli önderlerimizdir, Allah kendilerinden razı olsun ki onlar cehalete mazeret olduğunu bunu tabi delil getiriyorlar. Bu adamların hicretinden sonra peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yeni hükümler iniyordu, öyle mi? Yeni hükümler iniyordular. Habeşistan'da olan o insanlar bu hükümlerle hükmetmiyorlar. Siz şimdi gidip de onların karşısına dikilip Muhammed Mustafa peygamberdir, sizin bundan haberiniz var, niye siz Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsunuz? Siz kafirsiniz, müşriksiniz. Onlar demeyecek mi arkadaşım, bir dur bakayım. Ne Allah'ın indirdiği hüküm? Allah neyi indirdi? Bizim haberimiz yok, bir şeyimiz yok. Sen bize ne diye kafir, müşrik? Hele bir dur bakayım, Allah neyi indirdi? Ben anlamam. Duyaydınız. bileydiniz. Bunu mu demesi lazım? Onların interneti yoktu, hemen bir tık bir chat, efendime söyleyeyim, hemen her şeyden haberdar olamıyordular. Resulullah'a inen yeni hükümlerle alakalı malumat, bilgi aylar sonra bu insanlara ulaşıyordu. Yani Resulullah'ın yanında Allah'ın indirdiğiyle hükmedenler, ona uygun hareket edenler Habeşistan'da yetmiyorlar. Öyle mi? Ve yine enteresandır bakınız. Habeşistan'da Yahudi bir idare, öyle mi? Hristiyan bir idare, pardon. Hristiyan, tağutu bir idare. Resulullah onları tağutu bir idareye gönderdi. Resulullah'ın da işi yaş. Tağutu idareye gönderdi. O an Habeşistan kralı Necaşi'nin birileriyle savaşı vardı. Oradaki Müslümanlar Necaşi'ye dua ediyorlar kazanması için. Açın. İbni İshak'ın siresinde falan bunları okursunuz. Dua ediyorlar bakınız. Necaşi kazansın diye. Niye? Ehli kitap. Ehli kitap olduğundan. Adil bir hükümdar olduğundan. Ortak yönlerinin çok oluşundan dolayı. Yani bunların hepsi tekfiri reddeden, harici zihniyetini reddeden asıllardır, gerçeklerdir. Müslümanlar çok dikkat etmeleri gerekir. Ve ben burada hasreten yine istirham ediyorum Müslümanlardan, böyle tekfir odalarına doluşarak oradaki kavgayı, gürültüyü çoğaltmanız, oraları şenlendirmeniz Allah'ın size hesabını soracağı işlerdir bakınız. Dikkat ediniz. Her nefsin hoşuna gidiyor münazara, kavga, gürültü. Bakıyorsunuz tekfir odalarını doldurmuşlar arkadaşlar. Bunlar bakınız sorumlu olacağınız şeylerdir. Yapmayın bunları. Bunları yapmayın arkadaşlar. İki tane odamız var. Defalarca aynı dersler bile olsa oturun dinleyin. İmanınız artar. Sevap kazanırsınız. Tövbe suresi 115. Acaba hiç okudunuz mu? Veya okuyup üzerinde tefekkür tedebbür ettiniz mi? Tövbe 115. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor. Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra bakınız. Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınmaları gereken şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları saptıracak değildir. Fatma abla iyi dikkat et bak. Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra, doğru yolu onlara tarif ettikten sonra, sakınmaları gereken şeyleri kendilerine açıkladıktan sonra onları saptırmaz. Bir insanın sapıklığından söz edilebilmesi için doğru yol kendisine belli olacak. Doğru yolu bilecek. Doğru yolu bilecek kardeşler. Hayır, bile bile. Onlara kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim ve sapık kim olabilir? Bakınız, bunlar çok önemlidir. Rabbimizin kitabını güzel okuyalım. Tefekkür edelim. Tedebbür edelim kardeşler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra, ne demek hatırlatıldıktan sonra? Onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Hatırlat, anlat, doğru yolu belli et. İşte biraz önceki Bakara suresindeki dinde zorlama yoktur. Hak batıldan ayırt edilmiştir. O halde kim hakkı kabul eder, tağutu inkar ederse kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa yapışmış olur. Hakkı batıldan ayırt edilen hakkı batıldan o insanın önüne sergilemen lazım. O insanın gözü önüne getirmen lazım. Hakkı batılı o insana göstermen lazım. O adamda şu hak, şu da batıl. Bunu bilecek. Ve yine Rabbimizin ayetinde dediği gibi, iman eden de açık bir delil üzerine iman etsin, küfreden de, hayat bulan da, cehennemi boylayan da açık bir delil üzere bakınız. Ya azıcık düşünmemiz lazım Havva ablacığım, Fatma ablacığım. Ebedi bir ateş ile ceza veriyor Allahu Azze ve Celle. Bu cezanın sebebi Allah aşkına bilinçsizce söylenen bir sözden dolayı. Yani bilinçsizce söylenen bir söz, ebedi bir ateş, düşünebilir misiniz yani? Allah'ın adaletine yakıştırabilir misiniz bunu? Adam yanlışlıkla bir söz söylüyor. cahilce bir iş yapıyor, bilmeden yapıyor, ebedi ateş. Allah aşkına azıcık düşün ya. Ya birazcık düşünsene, Allah'ın adaletine sen bunu nasıl yakıştırabilirsin? Sen bu halinle var ya, dolaylı yönden tağutluk yapıyorsun, hiç haberin var mı ya? Sen Allah'ın merhametini kurutuyorsun ya. Nereden bunu çıkardın sen? Adam bilmeden bir söz söylüyor. Cahilce bir iş yapıyor. Adamı ebedi bir ateşle cezalandırıyorsun. Allah'tan ki cennet cehennem senin değil. Allah sanki senin değil. 3-5 tane senin gibi adamdan başkasını sokmayacağız. Allah'a hamdü senalar olsun. Yani böyle cahilce bir böyle bir metot, menheç, mantık olur mu arkadaşım ya? Allah bir kavmi önce doğru yola iletir. Doğruları ona anlaştırır. Sakınmaları gereken şeylerden onları haberdar kılar. Ondan sonra bundan yan çizenler sapık olurlar. Sapık adı üzerinde sapmış. Neden sapmış? Adam doğru yolda yürürken bakıyorsunuz ki talibi yoldan sapmış. Şuradan saptı geldi. Yani doğru yol üzerindeyken yan çizerse bunun adı sapık. Doğru yoldan yan çizme, oradan ayrılma anlamındadır. Küfür. Küfür. Kafir. Biri fiil, biri fail. Kafir. Ne demek? Kelime anlamı örten, kapatan. Ya arkadaşım neyi getirdi de bu adam üstünü örttü, kapattı, inkar etti? Neyi önüne sürdünüz de bu adam inkar etti? Kafir örten, kapatan, yalanlayan, öyle mi? Neyi önüne sürdünüz de bu adam bunu örttü, kapattı? He? Yani bir adamın kafirliğinden bahsedebilmeniz için önüne bir şey götüreceksiniz, onu örtecek, kapatacak. Çiftçiler hakkında küffar ifadesi de bu anlamda kullanılıyor. Tohumu örttükleri için. Kafirler deniliyor, biliyor musun? Bu cahil insanlara bu denk gelmesin. Bunlar cahiller. Çiftçileri de kafir yaparlar. Çiftçileri de kafir yaparlar. Ondan sonra yine bir ayeti celile değerli arkadaşlarım, bakınız. Rabbimiz Kerim kitabında Resulullah'a, Muhammed Mustafa'ya sen onlara söyle. Bu Kur'an bana, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. Bu ayetin üzerinde de bu anlamda ciddi duruyoruz. Tekfire reddiye, haricilere reddiye açısından bu ayeti celle üzerinde dikkatlice yine duruyoruz. En'am 19, bu Kur'an bana, sizi, bak karşısındakilerine söylüyor, karşısındaki insanlara, muhataplarına söylüyor, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. Abdurrezzak'ın Musannef'inde, İbni Kesir'de de bu hadisi görürsünüz. Açın bakınız tefsirine. Allah'ın ayetini birisine ulaştırdığınız zaman o uyarılmış, kabul edilir. Ulaştırmadığınızda o uyarılmamıştır. Açın okuyun bakınız. Bu ayetin tefsirini İbni Kesir'de okuyunuz. Bismillah. Bana bir su daha alayım efendim. Bu Kur'an bana, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. Görüyor musunuz? Bu Kur'an bu Kur'an sizi uyarmam için vahyolundu ifadesini zikretmiyor sadece. En'am 19 kardeşim. En'am 19. Bu Kur'an bana, sizi ve bir de ulaştığı kimseleri. Ha, demek ki Kur'an insanlara ulaştırılacak. Adam şimdi diyor ki ulaşmış diyor. Bunu Ankara'dan gelmiş 3-5 tane harici zihniyetindeki 3-5 insanla oturuyoruz. Sizin evde Fatma abla, hatırlarsın sen. Gerçi sen öbür taraftaydın. Mehmet bunu hatırlar. Kur'an ulaşmış dedi. Hemen Arapça Kur'an'ı aldım, bu adamın eline uzattım. Buyur dedim. Aç. Aleykümselam. Aç dedim, buradan anlat bakayım. Sana ulaşan bu Kur'an'ı bana anlat bakayım. Elini aldı. Meal falan zannetti. Bir açtı. Dedi bu Arapça, ben anlamam dedim. Senin gibi Arapçası olmayan insanlar ne yapacak burada? Meale bakarım dersen, meallerdeki yapılan, özellikle başta anlattığımız isim ve sıfatlar hususundaki hatalardan dolayı senin halin ne olacak? Senin eline Kur'an'ı verdim efendim. Sen sorumlusun. Sen uyarıldın. senin işin bitti. Böyle mi demek lazım? Bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. Kur'an ulaşacak. Kur'an'ın ulaşması da sünnetle beraber Kur'an'ın gayesini, öyle mi? Kur'an'ın mefhumunu bize anlatacak olan sünnettir. Kur'an nasıl, ne şekil anlaşılır, tatbik edilir? Sünnet. Bununla beraber Kur'an güzelce anlaşılacak. Güzel güzel anlaşılacak. Ondan sonra bu adam yan çizerse işte bunun için azap söz konusu olur. Hatta burada bile değerli arkadaşlarım, aleykümselam vay burdi. Hatta burada bile adam bunun İslam'dan olduğunu kabullenip, İslam'dan olduğunu öğrenip yan çizdiğinde bile hemen onu kafir ve müşrik yapamıyorsunuz. Allah'ın indirdikleri, hatırladınız mı? Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenleri üç kategoride değerlendiririz. Yani öğrendiği, malumat sahibi olduğu o mesele hangi mesele? Hangi meseleden yan çizdi? Bilinçli bir şekilde yan çizdiği o mesele araştırılır, bakılır. İnsanı kafir mi yapar? Müşrik mi yapar? Zalim mi yapar? Fasık mı yapar? Ondan sonra konuşursunuz. Hatta ve hatta bakınız değerli arkadaşlarım. Kuralları, kaideleri anlatmak varken adamın kafirliğinden ve müşrikliğinden tam anlamıyla haberdar dahi olsanız, basiretli bir davetçiye hemen bir iki sohbet neticesinde sen kafirsin, müşriksin ifadesi de kullanılmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senelerce anlattığı amucasına, ey kafir amca, 50 sefer anlattık hala yola gelme. Hiç dedi mi böyle bir şey arkadaşlar? Böyle bir şey hiç kullandı mı? Onun içindir ki basiretli bir davetçi, şuurlu bir davetçi, karşı tarafın gerçekten inadi bir zorlama içerisinde olduğunu anlasa bile, şirkinden, küfründen emin olsa bile, kalkıp da ona kafirsin, müşriksin sözünü söylemesi kendisine yine zarar verir. Kapıyı yüzüne çarpar. Ona anlatmaz. Ama şunu söyleyebilir bakın. Şunu şunu yapan şirk işlemiş olur. Şunu şunu yapan, efendime söyleyeyim, küfre düşmüş olur. Hakkı hakikati güzelce anlatabilir. Karşı taraf bunu anlasın yeter. Sana tekfir yakışmaz çünkü senin peygamberin kimseyi tekfir etmiyordu. Alel ittak önüne gelene kafir, müşrik bunları söylemiyordu. Anlaşıldı mı efendim? Ben size yine defalarca bu konu gündeme geldiğinde zikrettiğim 2-3 tane ayeti celleyi yine zikredeyim. Ondan sonra da inşallah sorulara, cevaplara geçelim. Şimdi bakınız kardeşlerim. Bunlar eğer gündemin problemleri ise, sürekli gündemde kalan bir problem ise, herhalde bizim de sürekli anlatacağımız şeyler olmalıdır. Allah Azze ve Celle cehennemi hak edenleri anlatırken Kerim kitabında, cehennemi anlatırken Kerim kitabında değerli kardeşlerim, onu boylayanlar, yani cehennemi boylayanların cahil insanlar, bilinçsizce hareket eden insanlar değil, bile bile kendilerine hüccet ikamesi olmuş, yan çizmiş, yalanlamış insanlar olduğu anlatılıyor. İnkar edenler bölük bölük cehenneme sürüldüler. Kafirler bölük bölük cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman cehennemin kapıları açıldı. Cehennemin bekçileri onlara sordu. Kendi aranızdan Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bu gününüzle karşılaşacağınız hususunda uyaran elçiler gelmedi mi? Peygamberler gelmedi mi? Onlar geldi ama yalanladık diyorlar. Cehennemi boylamak için inkar edeceksiniz. Cehennemi boylamak için size hüccet ikamesi gerekir. Cehennemi boylamanız için gelen mesajdan yan çizeceksiniz. Heva ve arzularınıza uygun hareket edeceksinizdir. Ayet bunu anlatıyor. Zümer suresi 71. Fatır suresi 37. Onlar orada, yani cehennemde, Rabbimiz bizi buradan çıkar, yaptıklarımızdan başkasını yapalım ne olur diye feryat ederler. Onlara denilir ki sizi öğüt alacak olanın öğüt alacağı bir süre yaşatmadık mı? Sizi öğüt alacak bir insanın öğüt alacağı bir süre yaşattık. E size bir tebliğci de geldi, uyarıcı da geldi. Gelmedi mi? Geldi. Öyleyse tadın azabı. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Yani onlara meseleleri anlayacakları, kavrayacakları bir zaman dilimi verilmiş. Onlara uyarıcı da gelmiş. Yani uyarılmışlar. Kimmiş uyarılanlar? İşte cehennemi hak edenler, bakınız. Neden bu ayetlerin üzerinde bu anlamda durup da kafa yormuyoruz? Uyarılmış insanlar, bakınız. Hüccet ikamesi olmuş insanlar cehennemi hak edenler. Ebu Hanzala'nın, efendime söyleyeyim, tasnifiyle oraya giren insanlar değil bunlar, bakınız. Bu adamın isminden çok bahsediyoruz çünkü bu adam ortalığı karıştırıyor. Allah ıslah etsin. Bu ifadeler de tabii net ortamındaki arkadaşlarımıza, size değil. Siz tanımazsınız, bilmezsiniz. Evet, yine bakınız, suçlular cehennem azabında ebedidirler. Suçlular cehennem azabında ebedidirler. Üzerlerinde azaba ara verilmez. Biz böyle olmakla, böyle yapmakla onlara zulmetmiş değiliz. Asıl zalim kendileridirler. Allah onları azaplandırıyor ve diyor ki ben zalimlik yapmıyorum. Asıl zalim onlardır. Neden? Onlara elçiler geldi. Açın Zuhruf suresi 74'ten 78'e kadar okuyun. Onlara uyarıcılar geldi. Yan çizdiler. Ey Malik, söyle Rabbine üzerimizden azabı kaldırsın. Malik de diyor ki hayır, siz buradasınız, kalıcısınız. Azabı ara yok. Size hak getirdi. Size hak geldi, hak size ulaştırıldı. Fakat siz haktan hoşlanmadınız, yan çizdiniz. Görüyor musunuz? Ey arkadaşım, bu ayetlerde anlatıldığı gibi cehennemi hak edenler, kendilerine hüccet ikamesi olanlar, uyarılanlar, peygamberin mesajından haberdar olanlar ve bilinçli bir şekilde yan çizenler olduğu halde sen cahili, cuhalayı, dinden imandan haberi olmayan, din adına kandırılmış, aldatılmış insanları nasıl cehenneme sokuyorsun arkadaşım ya? Hangi Kur'an sünnetten bahsediyorsun sen? Hangi metot ve menheçten bahsediyorsun sen? Bu senin metodun, menhecin. Başına büyük bir bela olur ve bir gün sen kafir olursun, Allah korusun bak. Ona göre dikkatli ol. Ve son ayeti celile, Mülk suresinde 8-9, cehennem az daha öfkeden çatlayacak. Cehennem az daha öfkeden çatlayacak. Her topluluk onun içerisine atıldıkça onun bekçileri onlara der ki size bir uyarıcı gelmedi mi? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Nasihatçi gelmedi mi? Allah'ın mesajı size ulaştırılmadı mı? Dediler ki evet geldi. Evet geldi ama biz yan çizdik, yalanladık. Görüyor musunuz, bakınız? Cehenneme atılan bütün insanlarla alakalı bu şeyler. Müslümanlar da aynı kategorinin içerisinde. Yani Müslümanlardan da cehennemi boylayanlar, meselelerden haberdar olan insanlar olacaktır. Şefaatle çıkarılacak olan insanlardan bahsedilirken Bukhari ve Müslim'deki hadiste, gidin kalpten ne kadar la ilahe illallah diyen varsa çıkarın oradan. Melekler gidiyorlar, onları secde izlerinden tanıdık da çıkardık diyor. Secde izlerinden tanıyarak çıkarıyorlar. Allahu Ekber. Ne demek bu biliyor musunuz? Birincisi la ilahe illallah demek, namaz kılmak demektir. İkincisi la ilahe illallah, yani tevhid ehli olup namaz kılan insanlardan da cehennemi boylayacak olanlar var. Ama çıkacaklardır. Ama çıkacaklardır Allah'ın izniyle, şefaatle. Kardeşlerim, unutmuyorsunuz ki İslam'ın en önemli kurallarından, kaidelerinden bir tanesi de fail ile fiilin hükmünü birbirinden tefrik ederek ikisinin ismini, hükmünü farklı zikretmiştir. Fail ile fiilin hükmü farklıdır İslam'da. Fail, fiili işleyen anlamındadır. Biliyorsunuz. Yani bunun anlamı nedir? Bununla neyi kastediyoruz? Fiil şirk olabilir. Söz şirk olabilir. Fiil küfür olabilir. Söz küfür olabilir. Ama o sözü söyleyen, o fiili yapan fail hakkında hüküm farklıdır tabii ki. Fail ile fiilin hükmü birbirinden farklıdır. Fiil şirk olabilir. Fail müşrik olmayabilir. Fiil küfür olabilir. Fail kafir olmayabilir. Bu da İslam'ın özlü kurallarından bir tanesidir. Açınız, bu tekfirciler ilim ehli insanları da batıl tezgahlarına malzeme olarak kullanıyorlar. İlim ehli insanları bakınız. Halbuki ilim ehli insanlardan İbni Kayyım, Şeyhülislam İbni Teymiye, Muhammed İbni Abdülvahhab, İmam Şafii, Ahmed İbni Hanbel, İmam Zehebi, İbni Hazım, İmam Şevkani, usul alimlerinden İmam Şatibi, daha birçok isim sıralayabilirim. Kitaplarında bu kuralı kaideyi çok mükemmel bir şekilde izah ediyorlar. Fail ile fiilin hükmünü birbirinden ayırt edin. Fiil şirk olabilir, fiil küfür olabilir. Ama fail asla kafir ve müşrik olmayabilir. Neden? Ardından da diyorlar ki cahil olabilir, bilmeyebilir. Bunu bilmeyebilir. Bu sözün şirk ve küfür olduğunu bilmeyebilir. Kapı çalınıyor. Bakınız bu konuda Muhammed İbni Abdülvahhab'ın çok çarpıcı bir ifadesi var. Muhammed İbni Abdülvahhab. Ben ondan bahsetmemin sebebi de, yani ilim ehli insanlar arasında en meselelere, bu konudaki meselelere en vukufiyetli ve musamahasız bir insan olduğundan dolayıdır. Tavırları sertti. Buna rağmen bakınız diyor ki, biz Abdülkadir Geylani'nin türbesine koşup da oralara tapan kimseleri, cehaletleri ve onlara bu fiillerinin yanlışlığını anlatacak kişilerin olmadığından dolayı onları tekfir etmeyiz. Görüyor musunuz? Abdülkadir Geylani'nin türbesine varıp oralara tapan kimseleri cehaletlerinden dolayı onlara bu fiillerinin yanlışlığını anlatacak kimselerin olmadığından dolayı biz onları diyor tekfir etmeyiz diyor. Bu kural, bu kaide bütün ilim ehli nazarında geçerli bir kuraldır, kaidedir. İşte bunun anlamı kardeşlerim, failin hükmü ile fiilin hükmü birbirinden farklıdır. Failin hükmü, fiilin hükmü birbirinden farklıdır. Efendim, kendisini yaktıran adam meselesini biliyorsunuz değil mi? Hatırlarsınız, kendisini yaktıran adam. Bu adam günahkar bir insan. Bu adam Allah'tan korkusundan dolayı kendisinin yaktırılmasını istiyor. Ve küllerinin de denizde dağa savrulmasını istiyor. Sebep ne? Allah beni bir araya getirip de beni cezalandırmasın. Çünkü Allah'tan çok korkuyor. Yani kıyameti biliyor. Ahireti biliyor. Allah'ın dirilteceğini biliyor. Ceza ve mükafatı biliyor. Allah'ın cennetinden, cehenneminden haberi var. Bu adam korkusundan dolayı böyle bir şey yaptığında Allah'ın onu diriltemeyeceğini zannediyor. Yani Allah'ın ilminin, kudretinin, kuvvetinin bu anlamda yansa da zerre kadar sulara da karışsa, toz duman da olsa Allah yine onu diriltir. Adamın bundan haberi yok. Neticede tabii ki Resulullah'a bu vahyediliyor. Adam diriltiliyor. Bunun için yaptın? Vallahi senin korkundan diyor. Zaten ben günahkarım. Bir de bu anlamda günahkar olur muyum? Günah işler miyim? Yani bilsem ki sen beni bu haldeyken bile dirilteceksin. Ben böyle bir şeye kalkışır mıyım? Ben zaten senin korkundan buna yeltendim. Bakınız Rabbim ne diyor, onu bağışlıyor. Hadi affedildin diyor. Görüyor musunuz bakınız? Şimdi bu hadisi duya duya Fatma abla, böyle bir şey yapsan seni Allah affeder mi? Görüyor musun? İşte bakınız, cehaletin mazeret olduğuna bir delildir. Arkadaşımızın hatırlattığı gibi, kardeşimizin hatırlattığı gibi bir Zat-ı Envat kıssası var. Zat-ı Envat kıssası. Şimdi arkadaşım, şirk olduğunu söylemek ayrı bir şey, ziyaret edenin müşrik olduğunu söylemek ayrı bir şey. Yeni geldiniz, önce bir dinleyin arkadaşlar. Güzelce bir dinleyin arkadaş. Şirk olduğunu söylemek ayrı bir şeydir. Adamın müşrik olduğunu söylemek ayrı bir şeydir. Fail ile fiilin hükmünün birbirinden ayrı olduğunu anlatıyoruz biz zaten. Zat-ı Envat kıssasında biliyorsunuz, Huneyn seferindeydik diyor biz. Tevhidi öğrenmiştik ama daha yeni öğrenmişiz. Küfre yakın bir dönem. Müşriklerin ise Zat-ı Envat isimli bir ağaçları vardı diyor. Kutsal sayıyorlar. Savaştan önce kılıçlarını ona asıyorlar. Galibiyet efendime söyleyeyim. Galibiyet kazanma açısından. Halbuki biliyorsunuz, yani galibiyet Allah'ın eliyledir. Allah'ın dilemesiyledir. Allah'ın yardımıyladır. Bir ağacın buna vesile olacağına inanmak, Allah korusun, nedir? Şirktir. Allah Resulü'ne diyorlar ki, bize de bir Zat-ı Envat ağacı edinsene. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, imanınızı tazeleyin. Siz ne biçim insansınız? Müşrik oldunuz. Kafir oldunuz. Bak böyle demiyor. Subhanallah diyor. Allahu Ekber diyor. Yine aynı şey yahu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki İsrail oğullarının Musa'ya dediği sözü söylüyorsunuz. Ya Musa, ic'allena ilahen kema lehum aliheten. Ya Musa, ey Musa, bize de bir ilah edinsene. Yani havarilerin Musa'ya dedikleri gibi. Siz gerçekten cahillik yapıyorsunuz. Bakınız, ifadeye iyi dikkat edin. Siz gerçekten cahillik yapan bir kavimsiniz. Bakınız, bunu cahillikle nitelendiriyor. Ağaçtan fayda gelmez. Bu Allah'tan başka bir ilah edinme olur. Sakın bir daha böyle bir şey söylemeyin. Sakın bir daha böyle bir şey istemeyin. Allah Resulü güzelce anlatıyor bakınız. Görüyor musunuz? Güzelce anlatıyor değerli arkadaşım. Siz gerçekten cahillik yapan bir topluluksunuz diyor. Siz müşrik oldunuz, imanınızı tazeleyin demiyor bakınız. Adamlar bunları tevil ediyorlar. Eviriyorlar, çeviriyorlar ve neticede kendi kafalarına uyduruyorlar. Ayşe validemizle alakalı iki kıssa hatırlarsanız, kabir azabını inkar ediyor, kabul etmiyor. İnkar da demeyelim, kabul etmiyor. Çünkü inkar biliyorsunuz, önüne getirdikten sonra kabullenmeme. İki Yahudi kadın, Yahudi bakınız, Yahudi kadın kabir azabından bahsederken Ayşe validemiz kabul etmiyor. İnkar ediyor. Evet, kabir azabını inkar ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine tabi soru soruyor. Evet, kabirlerinde insanlar azap olunurlar. Ey Ayşe diyor. Ayşe, sen ne yaptın? Hani itikadi olan bu hususu sen nasıl inkar ettin? İmanını tazele demiyor bakınız. Ayşe annemize öğretiyor efendim. Haricilerin yaptığını yapalım. Tekfircilerin dediğini gidelim. Sen bir peygamber hanımısın. Nasıl bunu bilmezsin? Sen bu sözü nasıl söylersin? Özellikle bir peygamber hanımısın. Hatta ayet vardır. Peygamberin hanımları diğer hanımlar gibi değildir. Sen kafirsin, müşriksin. Allah korusun. Bakınız, affedersiniz, burnunun dibinde olmasına rağmen bunu öğrenip ondan sonra inkar etseydi niye öğrenmedin diyerek, bakın yine haricilik yoktur. Böyle bir zihniyet yok kardeşlerim. Anlatacaksınız. Yani peygamber hayatta olmasına rağmen bu iş yapılıyor. Yanında olmasına rağmen bu iş yapılıyor. Yine tekfir edilmiyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Güzelce anlattıktan sonra kardeşim, Ayşe annemizin bundan haberi yoktu. Bilmiyordu. Öğrendikten sonra bunu yapar mı? Yapmadığı gibi namazlarında ne yapıyordu? Allahümme inni auzu bike min azabı cehennem ve min azabil kabri ve min fitnetil mahyayi vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Bu duayı okuyordu bakınız. Öğrendikten sonra. Biz bunun üzerinde duruyoruz kardeşim. Öğreteceğiz. Anlatacağız. Bu mevzular saklanmış, gizlenmiş, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde kesmedilmiş. Toplumun haberi yok birçok mevzudan. Bırakın tekfiri. Bırakın harici zihniyetini. Varsa baba yiğitliğiniz, insanca anlatın. Tebliğ edin. tebliğlerinizde karşı tarafın ani çıkışlarına sabırlı olun. Reddiyelerine sabırlı olun. Önce nefsime, sonra siz kardeşlerime. Tekfirden uzak durun. Bu cehaletin meyvesidir. Ondan sonra bakınız, hatırlarsanız yine Ayşe validemizin Allahu Azze ve Celle insanın kalbinden geçeni de bilir mi ki ya Resulallah? Hiç okudunuz mu bunu? Müslim'deki bir hadis ha. Ya Resulallah, Allah insanların kalbinde olanı da bilir mi diyor. Görüyor musun? Yani Ayşe annemiz Allah'ın insanların kalbinde olanı bile bilmediğini bilmiyor. Bundan haber. Evet ey Ayşe. Açın Müslim'deki hadis bakınız. Uzunca bir hadisin son kısmı, yani içinden geçeni bana söyle. Yani başından ne geçtiyse bana onu anlat. Yoksa her şeyden haberdar olan Allah bunu bana söyler. Dürdaneci. Dinle Dürdaneci, dinle. Anladınız mı burayı da Fatma ablacığım? Bakınız bilmiyordu. Evet ey Aişe, Allah kalplerin özünü de bilir. Bu da bakın bir cehalettir. Bundan da haberi yoktu. Allah Resulü öğretmiştir. Muaz'ın secde kıssası. Muaz'ın secde kıssası. Allah Resulü'nün önüne geliyor, Şam'dan secde ediyor. Hayırdır ey Muaz, bu neyin nesi? Ben gördüm ki Şam'da, efendime söyleyeyim, değerli insanlara secde ediyorlar. Ben düşündüm ki buna en layık olan sensin. Hayır ey Muaz. Eğer ben Allah'tan başkasına secde emredecek olsaydım, kadını kocasına secde ettirdim. Bu hadisin içerisinde Allah'tan başkasına secde edilmez. Şimdi harici zihniyetinde olanlar diyor ki saygı secdesi. Ya biz zaten Allah'a saygımızdan dolayı secde ediyoruz. Allah'a saygımız sevgimizden dolayı. Her saygı sevgi bir ibadettir. Yani bunu farklı bir ifadeyle niye sulandırıyorsun? O diyor saygı secdesi. Allah Resulü burada Allah'tan başkasına secde edilmez diyor. Ama Muaz etmiş. Biz bununla neyi anlatıyoruz? Muaz bunu cahilce yapmıştır. Resul onu hemen suçlamamıştır. Suçunun adını söylemiyoruz. Cürmün efendim boyutunu zikretmiyoruz. Ama suç. Bu bir suç, günah. Ama Resulullah onu suçlamadan anlatmıştır bunu. Hayır böyle yapma demiştir. İşte biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz kardeşim. Buyur işte, arkadaşımız yazıyor. Ya ne adına yaparsan yap arkadaşım. Allah'tan başkasına, ki zaten iyi niyetle yaptığını söylüyor. Allah'tan başkasına secde edilmez. Allah Resulü orada onu söylüyor. Anlatmak istediğimizi güzel anlayın. Aynı şeyi ezberlemişsiniz. Zat-ı Envat kıssasını, Muaz kıssasını, Ayşe annemizle alakalı iki kıssayı, kendisini yaktıran adamı, yani bunların hepsi delil. Hulasa-i kelam değerli arkadaşlarım, artık bu ve emsali deliller bize baştan beri ne yapıyor, neyi anlatıyor? Fail ile fiilin hükmü birbirinden farklıdır. Fiil şirk küfür olabilir. Söz şirk ve küfür olabilir. Fail yapanı ve söyleyenine gelince İslam burada diyor ki dur. Akıllı ol. Bu adam bunu niye söylüyor? Bu adam bunu neden yapıyor? Cahilce mi yapıyor? Bilinçsizce mi yapıyor? Bile bile mi yapıyor? Cehennemi hak edenleri gördünüz. Hep bilinçli bir şekilde yapanlar, bilinçli bir şekilde yan çizenler, bile bile mesaja ters hareket edenler. Cahillerin cehennemde işi yoktur. Ve son olarak şunu da anlatayım. Biz bu ifadelerimizle insanlara ya bir şey öğrenmeyin ya. Cehalet nasıl olsa mazerettir. Ya ne diye okuyorsunuz? Niye Bukhari alıyorsunuz, Müslüm alıyorsunuz falan? Biz kimseye böyle bir şey anlatmıyoruz ha. Biz kimseye böyle bir şey anlatmıyoruz. Allah Kerim kitabında cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Yani cahilliğe karşı net tavrını koyuyor. Talebul ilmu faridatu ala kulli muslimun ve muslimatun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilim öğrenmek her Müslümanın üzerine farzdır. Kadın olsun erkek olsun diyor. Bilmeyenlere yazıklar olsun. Bilip de amel etmeyenlere ise 7 kez yazıklar olsun. Bilmeyenlere 1 kez, bilip de amel etmeyenlere 7 kez yazıklar olsun. Bu da peygamberin sözüdür. Biz bu ifadelerimizle cahil kalın, öğrenmeyin, biz bunu anlatmıyoruz. Biz böyle bir şey söylemiyoruz. Biz diyoruz ki din adına samimi olan insanlar var. Gece kalkıp gece namazı kılan insanlar var. Namaz kılan insanlar var. Bir sürü tasavvufçu var. Şucusu var, bucusu var. Süleymancısı var, Nurcusu var. Bu adamların içerisinde bir sürü samimi, Allah'ı razı etmek kastıyla uğraşan kişiler, kimseler var. Bu adamlar böyle aldatılmış, böyle kandırılmış. Ben otobüste Ankara'ya derse giderken, efendim dinlenirken adam çıkarmış kitap okuyor. Açmış şeyi okuyor. Cevşen okuyor. Veya efendime söyleyeyim kırmızı kitaplardan birisini açmış okuyor. Zamanını değerlendiriyor. Ya bu adam Allah'ı razı etme adına yapıyor bunu. Bunu din adına yapıyor arkadaşım. Onu uyarmadan, ona güzel güzel anlatmadan, yaptığı şeylerin yanlış olduğunu, kullandığı ifadelerin yanlış olduğunu söylemeden kafirsin, müşriksin sözü olur mu arkadaşım ya? Bu adam da ilim okuyor ama haberi yok. Bir adamın uyandırdınız, delille hareket etmesi gerektiğini anladı, din adına kandırıldığını anladı, benim bundan sonraki itikadi olsun, ameli olsun, ahlaki olsun, bütün meseleleri Kur'an'a, sünnete dayandırmam gerekiyormuş. Ben kandırılmışım, aldatılmışım, bunu öğrendi mi Buhari almakla mükelleftir. Müslim'i almakla mükelleftir. İnancını, akidesini, ahlakını Kur'an'a, sünnete dayandırmakla mükelleftir. Allah buna sorar. Seni uyardılar. Sen uyandın. Aldatıldığın anlaşıldı. Kandırıldığın anlaşıldı. Sen bunu anlamana rağmen vitrinlerini kristal bardaklarla şununla bununla doldurdun. Neden Buhari almadın? Neden Müslüm almadın? Neden dinini öğreneceğin bu iki kaynağı evinde bulundurmadın? Bak bunu sorar Allah sana. Öğrenmeyeyim nasıl olsa sorumlu olurum nazariyesini getirmez bizim buradaki anlattığımız husus konu. Cehaletin mazeret olduğuna delil yine bu anlamda, düşünün bir adam kitaba sünnete teslim oldu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi, namazına başladı. Bu adam tevhidi ne kadar zamanda öğrenir Hava abla? Kaç ayda öğrenir? En çalışkan bir talebe diyelim. Kaç ayda? Diyelim ki 6 ayda. 6 ayda bu adam mükemmel bir şekilde tevhidi kavrar. Bu ihlaslı ve samimi insan birinci ayda öğrendikleriyle amel ediyor. Şu 6 ay dedik ya, 6. aydaki öğrenecekleriyle sorumlu mudur? Anladınız mı ne demek istediğimi? Bu adam 6 ay içerisinde tevhidi hakkıyla anlayacak, kavrayacak. Samimi bir şekilde yöneldi. Başladı okumaya, öyle mi? Başladı okumaya. Birinci aydaki öğrendikleriyle amel ediyor. Ona uygun hareket ediyor. Peki 6. ayda öğrenecekleriyle o adamı o an sorumlu tutabilir misiniz? 6. ayda öğreneceklerinden cahil mi bu adam? Sorumlu değil demek ki. La yükellifullahu nefsen illa vus'ah. Allah kimseye gücünün yetmediği bir şeyi yüklemez. Gücü yetmez ya. Dur bakalım yavaş yavaş. Yani bir insan samimi de olsa, ihlaslı da olsa, öyle mi arkadaşlar? Allahu Azze ve Celle bizlere merhamet ihsan eylesin. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip etsin. Batılı batıl bilip ondan uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Allah bize önce hakkıyla ilmi öğrenen, onunla amel eden, ondan sonra da bunu insanlara merhametli bir şekilde, öyle mi, anlatmaya çalışan gayretli kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet değerli arkadaşlarım, Allah hepinizden razı olsun.